13. kaset 2. yüz sayfa 509. Seni orada gördüm Vasilyeviç. Yanına gelmek istedim. Başımla işarette bulundum. Ama görmedin. Kalabalığı yarıp sana ulaşma olanağını bulamadım. Çok dalgındın. Dalgınlığının nedeni belliydi. Sikyanski senin iç savaştaki en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Ah Georgi Vasilyeviç, sözcüğüme dikkat ettin mi? Çalışma arkadaşın sözcüğüne. İşte bu benim gitgide ister istemez bürokratlaşmaya başladığımı gösterir. Sikyanski gerçekte senin savaş yoldaşındı. Omuz omuza savaştınız siz 2,5 yıl süreyle Troçki'nin treninde. Öykülerde okunsa yaşadıklarınız, yazarın yaman bir düş gücü varmış dedirtecek olaylar yaşadınız onunla. Birlikte, hem de omuz omuza Nikitiş Smirnov. Çok kez kendi kendime ne düşünürüm bilir misin Vasilyeviç? Gerçeğin kendisinin bile tek başına yetmediği bir dünyada yaşıyoruz. Yani daha açıkçası şunu demek istiyorum. Gerçeğin tek başına tüm yanılsamalardan ayıklanıp kavranması, doğru öğrenilmesi bile yetmiyor. Örneğin bizim iç savaştaki gibi. Onda nabız gibi atan değişkenliği, karşıtlığın öğretisini iyice yakalayıp olayı, gerçeğin kendisini öyle değerlendirmek gerekiyor sanırım. Bununla bir şeyi iyice kavramaya çalışıyorum ya, çok kez de başarısız kalıyorum. Seni cenaze boyunca zaman zaman izlerken bunu düşündüm yine Vasilyeviç. Gösterişli gösterişli oradan buraya koşanların, bir şeyler yapıyormuşçasına koşuşanların yanında, sen en yakın arkadaşının cenazesinde çok uzakta, tek başına işçilerle birlikte yürüyordun ağır ağır. Sikyanski'nin küllerini getirdiler Amerika'dan Smirnov. Küllerini... Hepimiz trende yanıp kül olabilirdik ya da tek başına Sikyanski böyle bir sonuçla eriyip gidebilirdi. Bunu anlamak olası ama Sikyanski'nin resmi giysiler içinde bir takım Amerikan subaylarının omzunda uçaktan bir tabuta konmuş küllerinin indirilmesini anlamak çok zor. Niçin zor bilmiyorum ama zor Smirnov. Hoş olmayan bir değişikliğin ilk belirtisi gibi sanki. Uçaktan tabut indirilirken içimi sızlatan buydu işte. Birden kendimi çok yalnız buldum o zaman. Sikyanski sanki alınıp kaçırılmış gibi. Nijni Tagil'e daha önce gelmiş miydin yoldaş Smirnov? Soğuk olmasına karşın pencereyi açmamı bağışlayın. Zaman zaman bir yere sıkıştırılmışım duygusuna kapılıyorum. Çıkamayacakmışım gibi ya da bir paniğin ortasında kalıvermişim gibi. O zaman çadırdaysam fırlayıp çıkıyorum ya da çalışma odamdaysam penceresini açıyorum sonuna dek. Yanımdaki yoldaşlar bu davranışıma alıştılar. Bunu iç savaşın bana bıraktığı bir armağan sanıyorlar. Oysa öyle değil Smirnov. Bu durum bana son zamanlarda musallat oldu. Yo yo, ben sigara tütün kullanmıyorum Smirnov yoldaş. Şarap ve vodkanın damlasını ağzıma koymadığım gibi. Tüm bunları kullanmayışım, kendimi bir makine gibi en yüksek düzeydeki yerimde tutabilmek için ya da içindi. Şimdi ise onlardan avuntu bulamayacak kadar onları kendime uzak buluyorum. Belki de bu kurutuyor içimi, bilmiyorum. Sana içki konusunda gerçek bir olay anlatayım yoldaş. Biraz havamızı değiştirir belki. İç savaş döneminde Troçki Lenin'le konuşmak için Kremlin'e gelmişti. Bir aralık toplantıya Stalin yoldaşında katılması gerekti. Troçki'nin kulağına Stalin yoldaşın gündüzleri ayık dolaşmadığı, çarın mahzenlerindeki şarapları pek leziz bulduğu söylentisi gelmişti. Troçki bir süre sonra gelen Stalin'in gerçekten sarhoş olduğunu, ağzının koktuğunu duyunca aklına geleni hiç duraksamaksızın söyleyiverdi. Eğer cephede Kremlin'de içip içip sarhoş dolaşıldığı söylentileri bir yayılırsa bu, siperdeki erler üzerinde son derece kötü etki yaratır. Stalin birden öfkelenerek, ''Biz Kafkasyalılar şarap içmekten nasıl cayabiliriz ki?'' diye bağırdı. Lenin yoldaş, çok kez olduğu gibi ikisinin arasına girerek Troçki'ye, ''Eh dostum'' dedi, ''görüyorsunuz işte, bu Gürcüler şarapsız kaldılar mı, ellerinden hiçbir şey gelmiyor.'' Sikyanski'yi savaş komiserliğindeki görevinden niçin aldılar yoldaş Smirnov? Frunze ile çalışması olanaksızdı. Tek neden bu mu Smirnov? Başlıca neden bu Georgi Vasilyeviç? Ama cenaze töreninde dolaşan söylentiler, bu söylentiler arkadaşım Sikyanski'nin bu anlamsız ölümünden daha çok zehirledi beni. Yoldaş Smirnov, bu söylentileri duymazlık edemezsin. Senin kulağına dek gelmemesi olanaksız. Beni tanıyanların çokçası gelip kulağıma bu söylentileri fısıldayıp kalabalıklar içine katılıp Sikliyanski'nin külleri ardından yürüdüler. Sanki kulağımın içine Hamlet'in babasının kulağına amcasının damlattığı zehirleri damlattılar. Bana söyledikleri şuydu yoldaş Smirnov. Savaş Halk Komiserliğinden bu yılın Ocak ayında Merkez Komitesi'nin kararıyla uzaklaştırılan Troçki yoldaşın, kendisine bağlı ve komiserliğin kilit noktasında bulunan Sikliyanski'nin ilişkilerinden yararlanarak sözde bir hükümet darbesi girişiminde bulunmasından korkulmuş. Kızıl Ordu ile Troçki arasındaki ilişkiyi sürekli kılan Sikliyanski'ymiş. Böyle olduğunu düşünen Merkez Komitesi, kendini kaptırdığı bu vesvese sonucunda onu görevinden alarak Amerika'ya silah alımı bahanesiyle göndermiş. Silah ve gemi alımı işi aslında Merkez Komitesi'nin Sikliyanski'yi bulunduğu kilit görevden uzaklaştırabilmek için bulduğu, uydurduğu bir bahaneymiş. Ve Sikliyanski Amerika'da hiç de bu yönde çalışmalar yapma olanağını bulamadan eli kolu bomboş dolaşırken orada bir sandal gezisinde Stalin yoldaşa bağlılıklarıyla bilinen GPU ajanlarınca sandalın devrilmesi sonucu gölde boğulmuş. Smirnov yoldaş cenaze töreni boyunca bana bunu anlatıp durdular. Yorumlarına bire bin katarak. Sözde Sikliyanski'ye ulusal kahramanlara yapılan törenin yapılmaması da bu nedenleymiş. Troçki böyle bir tören istediği ve onun Kremlin'e gömülmesini Merkez Komitesi'nden rica ettiği halde bu istemin kaba bir biçimde geri çevrilmesinin nedeni buymuş işte. Ah Smirnov, neler oluyor? Lenin öleli bu Ekim ayıyla tam tamına henüz 20 ay olmuşken bu kadar kısa bir zaman sonra Moskova'da dedikodunun, anlamsız söylentilerin ve uyduruların karanlık dumanında göz gözü görmüyor. Bu iğrenç duman dağ başlarını tutmaya başladı Smirnov. Urallar bölgesinde bu dumanın yanık kokusunu çekmeye başladık bile. Troçki ve hükümet darbesi. Ne demek bu Smirnov? Sikliyanski ve hükümet darbesi. Bu yan yana düşmüş iki sözcüğü kesin olarak anlayamadığımı söylemeliyim. Bana dedikodularını bir zehir gibi içime damlatanlar partiden hiç söz açmadılar. Partiden hiç ama hiç kapak kaldırmadılar. Niçin Smirnov? Bizim partiden başka bildiğimiz bir şey mi var artık? Sikliyanski'nin kendisini görmediğim süreçte parti dışında sevgileri, bağlılıkları, inançları mı oldu? Smirnov, Moskova'da neler oluyor? Anlat bana. Moskova'ya gelişinde Sikliyanski yoldaşla görüşme olanağı bulabiliyor muydun Georgi Vasilievich? Elbette, doğru ona giderdim. Kendi kendime, bu Sikliyanski'de olmasa Moskova'ya hiç gelmeyeceğim derdim. Önemli bir şey söyledi mi sana en son görüşmenizde? Önemli mi? Belki, belki de değil, bilmiyorum. Moskova'ya gittiğimde partinin nasıl yoğun çalışmalarla atılım içinde bulunduğunu anlatır, beni sürekli yüreklendirirdi. Ama onunla son görüşmemizde, Savaş Halk Komiserliğindeki odasında bir er gibi yalın giysileriyle şöyle konuştu yorgun gülümsemesi içinde. Biliyor musun Vasilievich, yaşamından memnun Bolşevik yoldaşlarımızın sayısı gün geçtikçe kabarıyor. Kendi kendinden ve devrimin yeterliğinden memnunların sayısı gittikçe artıyor Moskova'da. Onları görmemekle çok şanslısın. Bu insanlar törenlerde parlak giysiler içinde, otomobillerde, tiyatro salonlarında, bale resitallerinde, konserlerde gittikçe çoğalıyorlar. Dün hiç görmediklerimiz bugün birdenbire bir yerlerde oturuşmaya başlamışlar. İç savaşta, partinin geçirdiği en çetin sınav ve bunalımlarda hep yan durmuş, kitlelerle kendisi arasında uyum sağlayamamış çok kişi şimdi gittikçe daha etkin boy gösteriyorlar sağda solda. Menşevik kökenli olanların bile karar yerlerine getirilmekte sakınca görülmediğini söylemekle yetineceğim. Ama hiç kuşkun olmasın, partimiz hep Bolşevik ilkelere bağlı kaldığı sürece bu yapıyı aşmasını bilecektir. Aşağı yukarı işte bunları söyledi Smirnov. Sonra başka şeylerden, Urallardaki çalışmalardan, öteki bölgelerdeki çalışma kamplarından gelen başarılı sonuçlardan söz ettik. İşte Sikliyanski'yi en son gördüğümde bana bunları söyledi. Aklımda kalın çizgileriyle kalan şeyler bunlar. Her zamanki gibi katıksız bir devrimciydi. İnancı göğsünde bir karanfil gibi buram buram doğa kokuyordu. ne komplolardan, ne hükümet darbelerinden, ne şundan ne bundan söz etti. Bir şey olsaydı bana yazardı, en azından sözünü ederdi.
Yoksa Sikliyanski'yi de mi değiştirdi Moskova'nın politikası? Onun söylediklerinin doğru olan yaşamdaki somut örneklerini görmezlikten gelemem Smirnov. Savaşın en koyu ve soluk aldırmadığı zamanda işçilerle yoksul köylülerin iktidarı için amansız savaşın veren Bolşevikler şimdi neden bir bir kıyıda köşede kalmış gibi bir tutum içindeler? Yoksa ben mi yanılıyorum? Değişen ne Smirnov? Bir şeyler iyi değişmiyor. Bir şeylerin iyi değişmediğini kesin bir biçimde duyarlıyorum. Bana durumu kavrat, yardımına gereksinmem var.
Her şeyi en doğru, dost doğru biçimde söyle bana Smirnov. Bunu böyle söylediğim için de beni bağışla.
Dinle Georgi Vasilievich Butov. Kesin olarak bir Semyorka.
Semyorka gizli politik büro. Olayı ile karşı karşıyayız.
Semyorka olayı mı? Nasıl Nikitich Smirnov? Nasıl yani?
Parti içinde bir savaş var Georgi Vasilievich Butov. Artık bunu gizlemenin bir anlamı kalmadı. Partiyi ele geçirmek için amansız bir savaşım sürüyor.
Partiyi ele geçirmek?
Dinle Georgi Vasilievich Butov. Senin gibi yalın, katıksız devrimcileri üzecek şeyler söylemek zorunda kaldığım için gerçekten acılıyım. Ama durumu iyi kavramak zorundayız.
Durumu daha iyi kavratmaya yardım edeceği için Lenin'in vasiyetinden önemli bir bölümü çoğaltıp, elden ele yoldaşlara gösterip durumu kavratmaya çalışıyoruz. Bugüne değin bu vasiyet açıklanmadı Georgi Vasilievich. Parti içindeki Semyorka böyle bir girişimi önledi. Aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz Georgi Vasilievich. Lenin'in vasiyetini açıklamamak ve bu vasiyeti gizli gizli çoğaltıp parti üyeleri arasında elden ele dolaştırmak. Al işte. Sessizce içimden okuduğumda daha iyi kavrayabiliyorum yoldaş. Lenin'in vasiyetinden parti içi sorunlarla ilgili bölümler. Partimiz iki sınıfa dayanır. Eğer bu iki sınıf arasında bir uzlaşım sağlanamazsa, partinin dağılması olası ve yenilgisi kaçınılmaz olacaktır. Bu varsayımla yola çıkarak şu ya da bu önlemlerin alınması ya da merkez komitesinin bütünlüğü üzerine ahkam kesmek boşuna olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında artık hiçbir önlem bölünmeyi önleyemez. Umarım ki bu çok uzak bir geleceğin varsayımıdır ve hiç de sözünü etmeye değmez gerçek dışı bir olaydır. Yakın bir gelecekteki bölünmeye karşı bir güvence gibi gördüğüm istikrardan söz açmak istiyorum ve burada tümüyle kişisel olan bir dizi değerlendirmenin ele alınmasını öneriyorum. Soruna böyle yaklaşıldığında istikrar sorununun temelini Stalin ve Troçki'nin merkez komitesi üyeliklerindeki varlıkların oluşturduğuna inanıyorum. Onların arasındaki ilişki bence bölünme tehlikesinin başlıca kaynağını oluşturuyor. Merkez komitesi üye sayısını 50 ya da 100'e çıkarabilseydik, bana göre öteki önlemlerin yanı sıra bu bölünmeden de kaçınma olanağını belki böylece bulabilecektik. Yoldaş Stalin, genel sekreter olunca eline sınırsız büyüklükte bir güç geçirmiş oldu ve ben onun elindeki bu güçle her zaman ihtiyatlı bir biçimde hizmet edebileceğinden kuşkuluyum. Öte yandan yoldaş Troçki, Ulaştırma Halk Komiserliği sorununda merkez komitesine karşı verdiği savaşımda gösterdiği gibi yalnızca üstün nitelikleri olduğunu ortaya koymakla kalmadı. Kişi olarak da yoldaş Troçki bugünkü merkez komitesinin belki en yetenekli adamıdır. Ne ki kendisine aşırı güvenden ve işlerin salt, yönetsel yanlarına yakasını kaptırmasından yanılgıya düşüyor. Bugünkü merkez komitesinin bu en belirgin iki şefinin bu nitelikleri bir bölünmeyi kaçınılmaz kılacaktır. Eğer partimiz bu bölünmeye karşı gerekli önlemleri almazsa, bu bölünme hiç beklenmedik bir zamanda ansızın gerçekleşebilecektir. Merkez komitesinin öteki üyelerinin kişisel niteliklerini belirlemeye çalışmayacağım. Zinoviev ve Kamenev'in Ekim ayında neden oldukları olayın kuşkusuz bir rastlantı sonucu olmadığını ama Troçki'ye nasıl Bolşevik olmadığı gibi bir suçlama yüklenemezse onlara da kişisel bir suç yüklenemeyeceğini anımsatmakla yetineceğim. 24 Aralık 1922'de yazıldı. 4 Ocak 1923'te yani 11 gün sonra bu mektuba ek. Stalin alabildiğine hoyrattır. Bu hatayı biz komünistler kendi aramızda ve kendi ilişkilerimiz içinde hoşgörüyle karşılayabiliriz. Ama partinin genel sekreterliği görevinde asla. Yoldaşlara Stalin'i bu görevden alacak yolu araştırmalarını öneriyorum. Ve Stalin'in yerine daha hoşgörülü, daha dürüst, daha terbiyeli ve de yoldaşlara daha ilgili, daha az kaprisli, yalnızca bu nitelikleriyle üstünlüğü olan bir yoldaşımızı görevlendirmelerini öneriyorum. Bu özellikler çok küçük ayrıntılarmış gibi görülebilir. Ama bence kendimizi gerek bölünmeden sakınabilmek için ve gerekse Stalin ile Troçki için yukarıda yazdıklarım göz önünde bulundurulursa, bunun bir ayrıntı olmadığı, belirleyici bir olgu olduğu daha iyi anlaşılır. Nijni Tagil'e daha önce gelmiş miydin yoldaş Smirnov? Bu soruyu sorduğum için bağışla beni. Elbette nasıl unuturum 5. ordunun buralarda savaşın verdiğini. Bazen işte böyle en önemli, aklımda kalması gereken şey belleğimden kayıp gidiyor da yaşadıklarımızın içinden bir ayrıntı, hiç üstünde durmadığımız bir olgu birdenbire büyümeye, önceden kestiremediğim bir biçimde birdenbire önem kazanmaya başlıyor. Yarın buradan, Nijni Tagil'den ayrılacaksın yoldaş Smirnov. Arkadaşlarınla Sibirya içlerine doğru giderken ben de Urallara doğru çekileceğim. Burada Lenin'in vasiyetini bu küçücük odada bana okuttuğunu hiç unutmayacağım. Sibirya şimdi kim bilir ne kadar güzeldir. Sibirya insanı kendisinde zenginleştirecek kadar yalnız. Nedenli büyük bir ülkede yaşıyoruz. Bazen genellikle de son zamanlarda nedenini bilmiyorum oysa. Birçok şeyin nedenini düşünüyorum. Canım hep Kuzey Sibirya'ya gitmek, kutuplara doğru uzaklaşmak istiyor. Orada yalnızlık Urallardan daha da büyük. Oralarda yaşadığımız her şeyi, her acıyı yeniden yoğurup yıkamayı, kan, barut ve birbirini öldüren insanların içinden süzülüp gelmişliğimizi yeniden büyük bir kıvanca dönüştürebileceğimi umuyorum. Ah Smirnov, savaşların en acımasız olanı sınıf savaşında çok acı çektik biz. Tüm bunları senin karşında alabildiğine tedirginsiz ve rahat konuşuyorum. Yoldaş Smirnov, Lenin'in vasiyetinin böyle, bu koşullarda gizli gizli çoğaltılıp partinin en devrimci militanlarına okutulacağı, dağıtılacağı hiç aklıma gelmezdi. Bir Semyorka olayı ile karşı karşıyayız demek. Partiyi ele geçirmek isteyen gizli bir politbüro ha? Yüreğimin burkulmasını anla. Parti içinde Lenin yoldaşın kişileri belirleye belirleye merkez komitesine yazdığı satırlar yeterince yüreğimi kanattı Smirnov. Ondan hep büyük hedefler, insanı kendisinde aşmaya, insanı kendisinde arıtıp mutlu savaşımlara yönlendiren düşüncelerin geniş soluklu felsefesini bulmaya alıştığımdan benim için kişilerin ele alındığı bir eleştiriyi okumak oldukça zor oldu. Bazı tümceleri 2-3 kez okudum. Yine de anlayamadığım çok şey oldu. Ama üstünde durunca anlayacağım bir gerçeğin sezintisini de şimdiden yakalamış gibiyim. Lenin yoldaş o geniş kavisli Marksist düşüncelerini kitleleştirirken meğer nedenle şu ya da bunun kendini aşamayan kas katı somut durağanlığıyla baş başa kalmış. Onunla uğraşmak, onunla didinmek zorunda bırakılmış. Şimdiye dek doğrusu farkında değildim. Bunun çok zor olduğunu sanırım Smirnov. Peki bu vasiyete rağmen neden Stalin yerinde, neden bir çeşit sürgün gibi Troçki, neden savaş halk komiserliğinden bile uzaklaştırıldı? Tüm bunlara yanıt aramakta haklısın Georgi Vasilievich. Çok yoldaşımız vasiyeti okur okumaz bu soruları yönlendiriyor. Hemen şunu söylememe izin ver Georgi Vasilievich. Hiç kuşkusuz Lenin'in vasiyetinin tutulmaması, böyle bir vasiyete sırt çevrilmesi gibi bir duruma kolay kolay gelinemez. Olay gerilerinden başlıyor. Ta 10. kongreden, 1921'de yapılan 10. kongrede atıldı Semyorka'nın temelleri. Ah Georgi Vasilievich, devrimci politikada devrimcilerin çok kez kendileri bazen öyle bir yanlışlık yaparlar ki, bu yanlışlığı çok kez yaşamlarıyla, bazen de tüm devrimci geçmişlerindeki olumlu yığınakların altını kendi elleriyle tutuşturup gül etmekle sonuçlandırabilirler. Bundan kurtulmanın hep tek çaresi oldu. Kendi kendin olmamak, partide kendinleşmek. Troçki işte böyle bir yanlışlık işledi. Her şeyi sana bildiğimce açıklayacağım Vasilievich. beni dinleyecek kadar gücünü toplaman için yarın yine bu saatte bu odada buluşmamızı öneriyorum. Öğleden sonra da yola çıkacağım. Yine de geceyi hiçbir şey yokmuş gibi birlikte kıvançla geçirebiliriz. Seni tanıştıracağım dostlarım var. Bizim komiserlikte görevli. Onlar seni tanıyorlar Georgi Vasilievich. Urallardaki bu dağ kurdunu, iç savaşın dağlarda dolaşan bu yiğit kurdunu tanımak için sabırsızlanıyorlar.
7. İktidar kimde? Bilmem gerek. Komünde mi yoksa merkez komitesinde mi? Vermorel. 1871 Komününün Öyküsü. Liza Garay. Georgi Vasilievich Butov. 1920 yılında şöyle bir sorunla karşılaştık. Partimizin üye sayısı 300 bin dolaylarında. Sendikaların örgütlü üye sayısı ise 3 milyonu aşkın. Sorun önce partinin alt kademelerindeki sorumlularda başlamış gibi göründü. Tartışma ortaya kaba çizgileriyle şöyle kondu. Kırsal kesim dışında kalan sanayi politikamızı devlet aygıtı mı belirleyecek, yoksa örgütlü işçilerin dinamik gücünü kendinde toplamış olan sendikalar mı yönlendirecek? Somuta indirildiğinde sorun şu biçimde özetlenebiliyordu. İşçiler kendi fabrikalarındaki yönetime katılmalı mıdırlar, yoksa devlet aygıtının önerdiği gibi tek kişinin yönetim ve de denetimindeki çalışmalarını mı sürdürmelidirler? O dönemde, yani Vasilievich 1920'de, bu tartışmaların çıktığı dönem aslında 9. Kongre'ye yakın bir zamandı. Lenin o zaman tartışmaların kimler tarafından hangi boyutlara ulaştırılabileceğini çok açık seçik kestirdiğinden, partinin bütünlüğünün yeniden bir bölünmeye uğraması tehlikesini karşılayabilmek için sorunun kamuoyunda değil, partinin ilgili komisyonlarında tartışılmasını önermişti ve bu öneri de kabul edilmişti. Zaten tartışmayı geliştirmek isteyenlerin de önlerinde öyle uzun bir zaman yoktu. Parti kongresinde sorunun iyice ele alınabilmesi için zamana gereksinimleri vardı. Ama sorun 9. Kongre'nin komisyonlarında tartışılması kararını birden geride bırakarak büyüye büyüye 10. Kongre'ye doğru yol almaya başladı. Bu dönemde sendikaların başında Yuri Litvinov ve Medvedev yoldaşlar bulunuyordu. İkisi de en ağırlıklı iş kolu olan güçlü metalürji sendikalarının başındaydılar. Sorunun komisyonlardan geçirilmesine göz yumacak adamlar değillerdi bunlar. Yaman bir sözcüleri de vardı. Yoldaş Shliapnikov. Yoldaş Shliapnikov'u tanırsın Vasilievich. Bolşevikliğinden kimsenin kuşku duymadığı eski bir savaşçı. Eski çalışma halk komiseri ve daha sonra ticaret endüstri komiseri. Merkez komitesinin de sayılı üyelerinden biri. Sorun bu çevrenin kişilerince bana aktarıldığında beni de aralarında görmek istediklerini apaçık belirttiler. Ben kendilerine bu sorunun 9. Kongre'de partinin kendi iç bünyesinde tartışılıp karara bağlanması yolundaki yönlendirişi dışında izlenecek bir tutumun son derece sakıncalı ve de yanlış olacağını tıpkı onların bana sunularındaki açıklık ve netlikte karşılayarak söyledim. Kaldı ki partinin son derece ağır sorumluluklar yüklenmiş üç yöneticisinin Lenin, Troçki ve Stalin'in önerisi çerçevesinde sanayileşme ve genelde ekonomideki tüm çalışmaları programladıkları biliniyordu. Bu da şuydu. Savaş komünizminin temellerini atmak zorundayız. Nasıl iç savaşı askeri disiplinin uygulanması sonucu kazanmışsak, tıpkı onun gibi askeri disiplini ve yapıyı şimdi çalışma kamplarında, fabrikalarda, demir yolu yapımında, madencilik alanına da kaydırarak uygulamak zorundaydık. Bulunduğumuz koşulların gereği herkes de bunu onaylıyordu. Yalnızca aklı başında partililer değil, parti dışı güçlerin de bu öneriyi nasıl benimsediklerini hep biliriz. Fabrikalarda, iş yerlerinde yapılan toplantılarda işçiler bu formülü benimsediklerini açıktan açığa söylüyorlardı. Başka türlü bir kurtuluş yolumuz olmadığının bilincindeydik. Gerek sendikalar, gerek sendikaları denetleyen işçiler hiçbir yapay sorun yaratmadan salt pratik çalışmaların doğrultusunda Troçki'nin tıpkı askere alır gibi çalışma kamplarına yazılma yöntemini ve çalışma hayatında Kızıl Ordu disiplininin uygulanması koşullarını içten kaçınılmaz bir gereklilik olarak destekliyorlardı. Hiç kimsenin aklına bu işin
özgürlüklerle bir ilişkisi olup olmadığı gibi burjuva liberallerinin yapay biçimselliklerini araştırmak ya da bundan kaygılanmak gelmiyordu. Tıpkı iç savaştaki gibi bu kez de ekonomik savaşla çepeçevre sarılmıştık. Tarımda üretimi iyi sağlamak zorundaydık. Elektroteknik malzemeyi en verimli biçimde yeniden üretmek zorundaydık. Aç karınlar kendi gerçeklerini düşünüyorlardı. Yapay sorunları değil. Dünya finans kapitalinin bize diz çöktürmemesi için böylesine bir çalışmayı düzenlemeye gereksinimiz olduğunu devrimi gerçekleştiren proleterler biliyorlardı. Ama sendikacılar ve onların çevresinde gittikçe örgütlenmeye başlayan işçi muhalefeti adı altındaki aydınlar değil. İşçilerin çalışmaktan, yeniden yaratmaktan başka akıllarına hiçbir şey gelmezken bu aydınlarda proleterler adına birçok kaygılar oluşuyordu nedense. Ama işe biraz kulak kabartan bu işçi muhalefetçilerinin aslında kendilerine yer edinebilmek için bir takım çekici, devrimci görüntülü formüller bulmak peşinde olduklarını anlamakta hiç de güçlük çekmiyordu. İşte Georgi Vasilievich, ekonomik yönetimde ağırlığını sendikaların mı yoksa devlet aygıtının mı oluşturması gibi yapay tartışma, 9. kongreden çıktıktan sonra hiç beklenmedik bir biçimde kamuoyuna bu işçi muhalefeti topluluğu tarafından yansıtılıverdi. Shliapnikov başkanlığındaki işçi muhalefeti, Alexandra Kollontai'nin kaleme aldığı bildiriyi kamuoyuna duyurdu. Bu bildiride kısaca şöyle dediler: sonuçta ekonominin yeni biçimlerini oluşturmaya kim çağrılacak? Psikolojik bakımdan eskiye bağımlı teknisyenlerle iş adamları mı? Yoksa sendikalarca temsil edilen işçi sınıfının kolektivist yapısı mı? Komünist Partisi'nden işçi sınıfının geniş yığınsal yapısından kaynaklanan sese kulak vermesini istiyoruz. Endüstri alanındaki sendikalarda somutlaşan yükselen işçi sınıfının yaratıcı gücü, ülkenin diri güçlerini geliştirmeye, onları yeniden inşa etmeye, partiye ve kendisine yabancı öğelerden partiyi ve kendisini arıtmaya, demokrasiye yeniden dönüş yoluyla parti eylemlerini doğrulaştırmaya, özgür düşünce ve partinin bağrında eleştiri gücünü yeniden açmaya götürecektir bizi. Bilmiyorum Vasilievich, Alexandra Kollontai'yi tanır mısın? Shliapnikov'la birlikte yaşar ve özgür aşktan yana olduğu bilinir. Hiç kuşkusuz bunca çok özgürlük sözcüğü etmesinin nedeni bununla ilişkili değildir. Bu konunun üstünde durmanın da şimdilik bir gereği yok. Kamuoyuna bu bildiriyle yansıyan tartışma birdenbire alevlenir gibi oldu. Kendilerini demokratik merkeziyetçi topluluk olarak niteleyen aydınlar bu bildiriyi birden pek heyecanlı bir biçimde desteklemeye başladılar. Bu topluluğun başında V. Maksimovski bulunuyordu. Şimdi de o işte. Kendisini tanımasan bile adını duymuşsundur. Maksimovski, Lunacharsky yoldaşın bir süre yardımcılığını yapmıştı. Şimdi Moskova Üniversitesi'nde profesör. Bu topluluğun öteki üyesi Sapronov. Yapı ressamı. Tüm ressamlarımız gibi vodkaya bayılıyor ve nedense pek işçiden yana. Öteki de N. Osinski, Obelenski. Obelenski adı prensliğinden gelme. İngiltere ve Fransa'da ekonomi öğrenimi yaptı. Hepsinin de bir tek ortak yanı var. Brest-Litovsk Antlaşması'nın kesin kes bir numaralı düşmanılar. İşte işçi muhalefetini destekleyenler bunlar. İçlerinde bir tek işçi yok. Moskova'da rahatları içinde işçilik demagojisi yapan bu adamları tanıyasın diye sana kimliklerini verdim. Onları dağ başlarında, bu kez de doğaya karşı savaşın veren iç savaşın senin gibi bolşeviklerin anlaması ne kadar zordur biliyorum. Tıpkı fabrikalarda çalışan işçilerin kendileri adına ve de kendileri için muhalefet oluşturanları kavrayamadıkları gibi. Onların proleter yalınlıklarıyla bildikleri tek bir şey vardı. Çok çalışmamız gerekiyor. Kendi dünyamızı kendimize göre yeniden düzenleyebilmek için çok ama çok çalışmamız gerekiyor. Öyleyse Bolşevik Parti'nin yönlendirmesinde çok çalışacağız. 10. kongreye yaklaşırken tartışmalar artık beklenmedik boyutlara ulaştırılmaya başlandı. Lenin yoldaş bu tartışmaların partide bir bölünme ya da sarsıntı yaratmasından çekindiği için bölge parti birimlerine gönderdiği bir yazıda gerekli uyarıda bulundu. Salt teorik düşünceler dönemine artık başarıyla kapamış bulunuyoruz. Şimdi onun ötesine gitmek gerektiğinin,
pratik çalışmalarla yüz yüze bulunulduğunun anlaşılması gerek. Ama Lenin yoldaş, parti bütünlüğünü gözetme açısından tartışmalara doğrudan karışmak istemiyordu. İşçi muhalefeti ve onları destekleyen demokratik merkeziyetçi topluluğunun kamuoyuna sundukları önerilere karşı bu kez Tomski ve arkadaşları işi daha da bulandıran yepyeni bir düzenleme ve önerilerle karşı çıktılar. Yatıştırılmak istenen tartışma alevine böylece bir bidon benzin daha dökülmüş oldu. Yoldaş Mihail Tomski'yi tanıyıp tanımadığını bilmiyorum. O dönemde sendikalar tüm Rusya Konseyi Başkanı'ydı. Partinin de merkez komitesi üyesiydi. Böylece çatlama derin bir yarıklığa dönüşmeye başladı. İşçi muhalefetinin sözcülüğünü yapan Şlyapnikov yoldaş, merkez komitesi üyesiydi ve sırtını metalürji dalındaki iki büyük sendika örgütüne dayamıştı. Tomski de sendikalar konseyi başkanıydı ve tıpkı Şlyapnikov yoldaş gibi o da merkez komitesi üyesiydi. Ve de kamuoyunda parti dışı güçler oluşturarak parti dışında derin bir tartışmaya koyuldular. Tomski ve arkadaşlarının geliştirdikleri formülü şöyle özetlemek olası. Endüstri temel kural olarak kurula dayalı bir yöntemle, kurulcu bir yöntemle yönlendirilmelidir. Temel görüşleri bu olan Tomski ve arkadaşları hazırladıkları planda ekonomiyi yönlendirecek iki büyük kurul geliştirdiler. Kurulun birinin adı Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi'ydi. Öteki kurulu da Endüstriyel İşletmeler Kurulu diye adlandırıyorlardı. Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi en yüksek, en yetkin bir hükümet kuruluşu niteliğindeydi. Endüstriyel İşletmeler Kurulu ise işletmelerin çalışmalarını, o işletmelerin kendi üretimlerini kendilerinin planlayıp programlamasını üstleniyor ve bunu Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi'ne sunuyordu. İkinci kuruluşta egemenlik sendikacılarla fabrika işçilerinin kendi aralarından seçtikleri temsilcilerdeydi. Bir çeşit üst kuruluş niteliğinde olan Ulusal Ekonomiyi Yüksek Konseyi'nde sendikalar temsilcileri, tüm Rusya Merkez Konseyi Başkanı ve ilgili öteki kuruluşların temsilcileri de bulunabiliyordu ama sonuçta bu kuruluş bir devlet aygıtı niteliğini koruyor ve Endüstriyel İşletmeler Kurulu'nun önerileri ancak kendisi onayladıktan sonra geçerlilik kazanıyordu. Eğer bu konuda iki organ arasında bir sürtüşme çıkarsa, sonuçta üst kuruluş olan devlet aygıtının kararı geçerli ve kendiliğinden kesinlik kazanmış oluyordu. Soruna yakından bakıldığında Tomski'nin hazırladığı düzenlemenin temelinde oportünizmin yattığını görmemek olanaksızdır. İşçiler ve onların kuruluşları olan sendikaları belli ölçüde planlamaya katmayı amaçlarken asıl varmak istediği erek onları devlet aygıtının bir kuruluşuna sıkı sıkıya bağlamaktadır. Tomski sorunun temelini iyice kavrayamadığından böyle orta yollu bir yaklaşım izleyebileceğini sanarken asıl büyük yanılgıya düştüğünü, partinin kesin denetiminin sakatlandığını görmezlikten geliyordu. Sorunu partinin dışına taşırdığının ya farkında değildi ya da böyle davranmasının bizce bilinemeyen bir takım nedenleri vardı. Lenin'in dediği gibi, tartışma sağlıklı olmayan bir yön almaya ve bölücü bir savaşım görünümüne bürünmeye başladı. İşte Georgi Vasilievich, Troçki tam bu sırada hem kendisi için hem parti adına bir büyük yanlışlık yaptı. Aralık 1921'de Sendikaların İşlevi ve Görevi adlı bir broşür yayınlayarak sendikaların yanında yer alıverdi birdenbire. Buharin'de Troçki'nin yanında yer aldı. Yaklaşan 10. kongreye Buharin'le birlikte hazırladıkları karar tasarısını sunacaklardı ve kongrenin desteğini kesin bir biçimde sağlayacaklarını umuyorlardı. Buharin ve Troçki'nin birlikte hazırladıkları karar tasarısını 20 üzerinden en belirgin 7 merkez komitesi üyesinin imzaladıkları da duyuldu. İş artık çığırından çıkmıştı. Komisyonlarda çözüme bağlanmak istenen bu yapay sorun birdenbire Troçki'nin önderliğinde bazı merkez komitesi üyelerinin kesin tutum almaları üzerine partiyi gerçek ve anlaşılmaz bir bunalımın orta yerine atıverdi.
Bunun bir ve başlıca nedeni artık sorunun ekonomiyi yönlendirecek gücün ne olduğu sorununun dışına taşması, Sovyet toplumunu yönlendirecek ilkelerin ne olduğu tartışmasına yönelinmesiydi. Çünkü Troçki ve Buhari'nin karar taslağında ekonomiyi yönlendirmekten çok Sovyet toplumunu yönlendirecek ilkelerin tartışılması yapılıyordu. Yoldaş Vasilyevich, hiç kuşkum yok. Troçki ve Buhari'nin geliştirmeye çalıştıkları ilkeler temelden Bolşevik Parti'nin ilkelerine ve onun gerisinde yığınsal bir biçimde organik bağını kemikleştirmiş olan işçi sınıfıyla yoksul köylülerin gerçek eğilimlerine aykırıydı.
Karar taslağı temel görüntüsünü sendikaların devletleştirilmesi ilkesi çerçevesinde toplamıştı. Aslında bu tutum işçi muhalefetinin 9. kongrede ağızlarında geveleyip durdukları sözcükleri partinin bağrında çok daha yetkin ve bölücü bir biçimde yeniden örgütleyip gündeme getirmekti. Sendikaların devletleştirilmesi işçilerin ekonominin tüm dallarında etkin bir eylem ve denetim sistemini geliştirip kurmalarını amaçlıyordu. İşçiler hem sendikalara hem işletmelere kendi delegelerini seçip gönderecek ve bunlar arasında sağlanacak uyum ekonominin genel yapısını, genel yönlendirilmesini belirleyecekti. Karar tasarısına göre örneğin Çalışma Halk Komiserliği hemen kaldırılacak, işlevi sendikalara verilecekti. İç içe geçmiş bir işçi denetimi hem kendini hem ekonomiyi denetim altında tutacaktı böylece. Buhari'nin bunu işçi demokrasisinin bir gereği olarak kamuoyunda hızla savunmaya başladı. Georgi Vasilyevich, işin bizim için şaşırtıcı yanı şuydu. Savaş komünizmini savunan Troçki, nasıl olur da kendisini bu konuda alabildiğine destekleyen Lenin'e, şimdi taban tabana aykırı bir politikayla karşı çıkabilirdi. Bu kendisine karşı çıkmak değil miydi? 2 yıl önce savunduğunu şimdi yatsımak niye? Stalin yoldaş bile bu doğrultudaki çalışmaların nasıl parlak örnekler verdiğini Troçki'yi savunarak belirginleştirirken, şimdi Troçki'nin bu tutarsızlığı niye? Niye parti organlarının dışında sorunu merkez komitesinde değil de kamuoyunda tartışmaya başlar? Doğrusu onun söylediklerine her zaman kulak kabartan bizler bu durumu anlamakta oldukça zorluk çekmeye başladık. Lenin yoldaş partinin denetiminin ekonomiyi de Sovyet toplumunu da yönlendirmekten çıkarılma eğilimlerine karşı artık doğrudan karşı çıkmaya, sorunu kamuoyunda tartışmaya başladı. 2 Ocak 1921'de Maden İşçileri Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Daha önce bu tartışmalarda belki arada tampon olmayı başarabileceğimi düşünüyordum ve tartışmalara katılmaktan uzak duruyordum. Çünkü Troçki ile dövüşmek zararlı, bizim için zararlı, parti ve cumhuriyet için sakıncalı. Şimdi artık bu broşürden sonra bu tartışmalardan uzak durulamayacağını söylüyorum. Bu nedenle kamuoyundaki tartışmalara karşı çıktım ama sorunun komisyonlarda tartışılmasına öğütleyip yeğledim. Ama diyecek bazı yoldaşlar, böyle olunca nasıl eylem ortaya konabilir ki? Bu demokrasiyi saymamaktır. Buhari'nin yoldaş da kutsal işçi demokrasisinden söz açmadı mı? Kendi özel sözcükleri bunlar. Okudum karar tasarılarını. Eğer imzalamadıysam bu tümüyle doğru bir davranıştır. Lenin yoldaş o günkü konuşmasında Maden İşçileri Ulusal Kongresi'nde bürokrasiden söz açarak bu yapıyı eleştirdi. Doğru, yalnızca Moskova'da öyle yönetimler var ki buyruğunda 30 bini aşkın memur çalışıyor. Üstelik çekirdek kabuğunu doldurmayacak işler için. Burada iyileşmek, sağlığa kavuşmak, bu duvarı aşmak zorundayız. Bu konuyu dillerine dolayıp demagojik yatırımlar yapan işçi muhalefeti sözcülerini eleştirerek şunları kesin ve yalın bir biçimde maden işçileri önünde söyleyerek altını çizdi. Marksistler sendikalizmi yenmek için uğraş verdiler. Partinin değil ama sendikaların ülkeyi yönetmesi bu yol belki pek demokratik bir yol olacaktır. Ama pek de uzun sürmeyecektir. Bu yol proletarya diktatörlüğünün sonu olacaktır. Yönetmek için savaşçı devrimci komünistlerden oluşan bir orduya gerek vardı ve de bu ordu vardır. Bu ordunun adına parti derler. Bolşevik Parti'nin şefi Nevve'de 1919 yılı sonlarına doğru ordu disiplininin ekonomik yaşamda tümüyle uygulanmasını öneren Troçki'ye ordudan ve partiden söz etmek birçok kişiye düşünmesi gereken çağrışımlar yaptırdı ister istemez. Parti ve işçiler böyle bir yönlendirmenin doğrultusunda kendi bütünlüklerini koruyarak en verimli çalışmaları oluşturup dururlarken, şimdi kendilerinden uzak böyle bu tür sapmaların nedenini kavramakta güçlük çektiler. Bu nedenle işin başında Troçki'nin tüm güçlü görüntüsüne rağmen Lenin'in ağırlığını koymasıyla ve de kendisine bile aykırı bir politikayı izler duruma düşmesiyle yenileceği belli olmaya başladı. Soruyu şöyle sorabilirsin bana Georgi Vasilievich. Lenin olmasaydı Troçki kazanır mıydı? Troçki konuşmadaki yeteneği ve savaşımcı gücüyle Tomski-Losovski ikilisiyle herkesçe bilinen sağcı ekonomist Rykov'u belki silip götürürdü. Troçki'nin karar tasarısına karşı Stalin'in tek başına durma olasılığı da yoktu. Ama bu kazanma gerçekten partinin çıkarına olur muydu? İşte buna hiç kuşku duymadan olumsuz yanıt veriyorum Georgi Vasilievich. Nedeni de şu. Temel görüşlerimizde pek de ayırdına varamadan önemli bir sapmanın başlangıcını oluştururduk. Daha açıkçası şunu demek istiyorum Vasilievich. Sovyetler siyasi erkeği ele geçirince sen, sendikalarda çalıştığın için daha iyi bilirsin. Anımsarsan o dönemde elimizde ekonomiyi yönlendirecek, üretimi yeniden rayına oturtacak sendikalardan başka hiçbir örgüt yoktu. Sendikalarda görevli partili yoldaşlarımız işe hemen koyuldular ve işçileri kendi sendikaları çevrelerinde toparlayarak şarampole yuvarlanmış arabayı yeniden o alabildiğine bozuk, altüst olmuş yola, yani ekonominin rayına oturtabilmek için olağanüstü bir çaba gösterdiler. İşte bu pratik dönemde partinin sendikalar konusundaki teorik yaklaşımının ne denli doğru bir saptamadan süzülerek geldiğini tüm Bolşevik kadrolar görmekte gecikmediler. Parti programımız sendikaları devletin merkez yönetimiyle çalışan emekçi kitleler arasında bu kitleyi ekonominin yönlendirmesine katarak ulusal ekonomiyi gerçek biçimde ellerinde bulunduran kuruluşlar olarak belirlemişti. Sendikalar tartışmasında üretimin yeniden canlandırılması döneminde yaşadıklarını anımsayan Bolşevik kadrolar, Tomski ve Losovski'nin ekonomiyi sendikaları kurullaştırarak, Troçki, Buharin önerisinin sendikaları devletleştirerek varmak istedikleri yerin ne denli bürokratik, ne denli proletarya demokrasisine aykırı öğeler taşıdığını görüp anlamakta gecikmediler. Üstelik Lenin bu konudaki tartışmalarda, devletimiz bugün öyle bir yapıdadır ki tümüyle örgütlenmiş olan proletarya bu devlete karşı korunmalıdır. Ve biz bu işçi örgütlerini işçileri kendi devletlerine karşı koruyabilmek için kullanmak zorundayız. Bu nedenle işçiler kendi devletlerine daha çok sahip çıkacaklardır. Görüşünün derin diyalektik boyutunu ekleyince bunun yeni işçi devletinin özgürlükleri hangi anlamda vurguladığını, böylesine geniş kapsamlı bir özgürlükler anlayışının ikiyüzlü burjuva devletlerinin hiçbirinde bulunmadığını kavramakta çok daha net bir düzeye ulaştılar. Oysa karşıtçıların önerilerinde temel yaklaşım burjuva modelinin bürokratik bakış açısını içeriyordu. Lenin bu bürokratik sapmalara karşı komünizm bize şunu öğretir diye karşı çıkmayı sürdürüyordu. Proletaryanın öncüsü Komünist Parti'nin ulusal ekonomiyi kendi ellerine alabilmeleri için önce partisiz işçileri, sonra da köylüleri komünizmin okulunda aydınlatarak, yetiştirerek, bilgilendirerek ve eğiterek yönetmesi kaçınılmazdır. Bu ilkelere göre hazırlanmış Rudzutak yoldaşın üretimde sendikaların işlerliği tezlerini herkesin okumasını öğütlüyordu. Bugüne değin gözden kaçırılmasını da başta kendisi olmak üzere eleştiriyordu. Bu tezleri biliyorsun. Sana yinelemenin gereği yok. Ama kaba çizgileriyle ekonominin yukarıdan verilen buyruklarla, bürokratik yöntemlerle yönetilemeyeceğinin, tüm atölyelerde, fabrikalarda, işletmelerde çalışanların bilinçli bir katılımıyla ekonominin nasıl yönlendirilebileceğinin, sendikaların işlevine giren 16 maddeyle bu tezlerde açıklığa kavuşturulduğunu anımsarsın. Sonuç beklendiği gibi oldu. Sendikalizm ve sendikaların ekonomik yaşamı kendilerini devleştirerek geliştirmeleri ilkesi gündemden kaldırıldı. Ama şimdi bir gerçeği daha iyi anlıyoruz Vasilyevich. Parti bu tartışmalardan bir başka yara alarak çıkmıştır. Bu öyle bir yaradır ki ancak zamanla gitgide büyüyerek bünyede varlığını duyarlatıyordu. Bölünme engellenmiş, parti denetiminin kesin üstünlüğü tüm sektörlerde sağlanmıştı. Ama bu kez parti tüm bu düşün tartışmalarının dışında kulis eylemciliğinde akla gelmedik yöntemler geliştirenlerin eline geçmişti. Bunu ilk bakışta hiç kimse anlayamadı. Anladığımız zamansa iş işten geçmek üzereydi. Ivan Nikitiç Smirnov'a göre Semyorka'nın temelleri atılıyor. Gerçekten de parti yaşamımızda bir köşe başı oluşturduğunu şimdi daha iyi kavradığımız 10. Kongre'de Lenin tüm çabasıyla partinin sendikalar konusunda bölünmesini önleyebilmişti. Ama bu arada kaşla göz arasında Semyorka'nın gizli politbüronun da temellerinin atıldığını doğrusu hiç kimse doğru dürüst sezinleyememişti. Önceden saptanarak fırsatı beklenen bu oluşumun ilk basamağını parti genel sekreterlik bürosunun kuruluşu gerçekleştirdi. Biliyorsun Vasilyevich, partimizde ilk kez genel sekreterliğin kuruluşu bu dönemde, yani 10. Kongre'de gerçekleştirildi ve başına Stalin yoldaş getirildi. Bunu yeterince hiç kimse önemsemedi. Önemsemek için de ilk bakışta bir neden yoktu. 13. Kaset, 2. Yüzün sonu.